Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Yoksullara sadaka vermek, miskinlere, mesakin, yoksul olarak tercüme ediyoruz. Sadaka vermek, Türkçedeki miskin kelimesi biraz farklı bir mana ifade edebiliyor. Arapçadaki miskinle aynı manayı ifade etmiyor. Mana değişmesine uğramış, mana kaybına uğramış. Bu sebeple yoksullar diye tercüme ediyoruz. Yoksullara sadaka vermekle ilgili bir hadis-i şerif var burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun faziletini bizlere haber veriyorlar. Şöyle geçmişten Beni İsrail'den bir haber naklediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse sahrada giderken çöl boş bir arazide bir ses işitiyor. Buluttan bir ses geliyor. Falan kimsenin bahçesini sula diye. Şaşırıyor tabii ki buluttan bir sesin gelmesi. Sonra o bulutu takip ediyor. Bulut bir yere gidiyor. Taşlık bir yere diyor. Suyunu boşalttı. Sonra o su diyor bir derede toplandı. Aşağı doğru akmaya başladı. Aktı gitti. Baktım diyor. Su bir zatın bahçesine vardı. O zat da eline almış bir kürek. Suyu sağa sola çevirerek bahçesini suluyor. Ona diyor ki ey Allah'ın kulu senin ismin nedir? O da diyor hayırdır ne yapacaksın ismi diyor. Diyor bir buluttan senin ismini duydum. Falan kimsenin bahçesini sula diye. O sebeple diyor soruyorum senin ismin nedir diye. O da diyor ki işte buluttan duyduğu ismi söylüyor. Ve peki diyor senin bu fazilete nail olmanın sebebi nedir? Hikmeti nedir? Hangi amellerinde bu fazilete nail olabildin diye soruyor. O da ben diyor malımı üçe ayırırım. Bahçeden çıkan malı, mahsulü. Bunun diyor üçte birini tasadduk ederim. Allah'ın hakkı olarak tasadduk ederim. Üçte birini çoluk çocuğuma yediririm. Kendime geçimimi, maişetimi temin ederim. Üçte birini de bahçeye iade ederim. Tohum olarak onu tekrar ekerim diyor. Bu şekilde bir taksimatta bulunduğu için, infakı, sadakası çok olduğu için Cenab-ı Hak da ona bu şekilde ikramlarda, ihsanlarda bulunuyor. Diğer rivayette üçte biri de yoksullara, dilencilere, yolculara ayırırım buyuruyor. Yani infak ederim, tasadduk ederim kısmını açıklıyor burada. Yolculara, yoksullara, dilencilere, ihtiyaç sahiplerine verdiğini ifade ediyor. Bu hadis-i şerif sadaka vermenin yoksullara ve yolculara ihsanda bulunmanın ve insanın kendi elinin emeğiyle geçinmesinin faziletini, çoluk çocuğunu bu şekilde geçindirmesinin faziletlerini bizlere ifade ediyor, anlatıyor. Bugün de demek ki buluttan ses gelmese de aynı şekilde davranan, Allah yolunda infak eden, harcayan kimselere Cenab-ı Hak bol lütuflarda, ihsanlarda bulunacak. Bu hadis-i şeriften bunu anlamış oluyoruz muhterem kardeşlerim. Diğer bölümde Müslim'in sahih kitabının Rekaik bölümünde amellere şirk karıştırmamak, riya, gösteriş, süm'a, insanlar işitsin, duysun, insanlar desinler, ne derler gibi düşünceleri amellere karıştırmamakla ilgili bölüm var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rabbinden naklederek Allah Azze ve Celle Hazretleri buyurdular ki ben ortakların şirkten en beri olanıyım. En müstani olanıyım. Hiç şirke ihtiyacım yok. Her kim bir amel işler onda benimle birlikte başkasını ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Allah'a birisine şirk koşarsa insan bu şirk nasıl olur? Eskiden işte putlara tapmak, başka ilahlara tapmak, iki ilah, üç ilah edinmek şeklinde bugün de var gerçi ama Müslümanlar için bu söz konusu değil. Müslümanlar artık tek ilaha inanıyor. Ancak onlar için gizli şirk, şirki hafi, küçük şirk dedikleri denilen bir şirk var. O da gösteriş, duygular, duysun diye, görsün diye yapma işi. Bu da insan bir iş yapıyor. Bu işi Allah için olması gereken bir ibadet, bir amel, bir hayır, bir hasenat, bir amel salih iken dünyadayken de bu amelden istifade edebilir miyim acaba diye, dünyada bana bir faydası olur mu, bir menfaat getirir mi diye başka insanlar görsün, işte benim ne kadar iyi olduğumu, konuşsunlar, benim iyi olduğumu düşünsünler, bana güvensinler, işte bana şöyle faydalar olsun gibi düşüncelerle o işi yapmak, buna da gizli şirk, küçük şirk deniyor. İşte Allah Teala bundan ben beriyim, böyle bir şirk koşarsa diyor, onu o şirk koştuğu kimseye bırakırım. Ücretini, sevabını, ecrini o versin, gücü yetiyorsa. Yani ahirette geldiğinde bu tür insan, ya Rabbi ben senin için şu ameli salih işledim diye, Cenab-ı Hak git onu, ben şirkten uzağım, benim bu işle alakam yok, git sen onu şirk koştun, o kimseden iste karşılığını. O bakalım sana nasıl bir karşılık verebilecek, nasıl bir mükafat verebilecek diye ona gönderir Cenab-ı Hak diyor. Onu kabul etmez o ameli. Bu da çok büyük bir hüsran oluyor tabii ki. Büyük bir kayıp. Diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim amelini işittirirse, insanlar işitsin, duysun diye yaparsa, Allah da onu işittirir. Yani isteğini yerine getirir. Tamam, madem onu istiyorsun sen, insanlar işitirler. Ve her kim riya yaparsa, gösteriş görsünler diye, Allah Teala de onu insanlara gösterir. Görürler ve onun karşılığı ondan ibaret kalır. Allah'tan alacağı ecir tarafı boşa çıkmış olur. Bu da çok böyle basit bir şeye satmak, çok değerli bir şeyi basit bir şeye satmak manasına gelir. İşte çocuğun elinde diyelim çok değerli bir mücevher olsa, onun eline bir çikolata versen, basit bir çikolata, çocuk çikolatayı alır, o cevheri verir sana anlamadığı için değerini. İşte bu da öyle bir şey oluyor. Allah Teala için ihlasla yapılan bir amel olsa, cennette karşılığı çok büyük, çok değerli olacakken, insan bu tür insanlar görsün, dünya menfaati elde edeyim gibi basit bir karşılığa razı oldukları zaman, işte böyle bir çocuk gibi çok küçük bir şeye satmış oluyor, amellerini boşa gitmiş oluyor. Bu o hadis-i şerifin bir manası da keşefehu ala hakikatihi ve fadaha emrahu. Allah Teala onun iç yüzünü ortaya çıkarır, kalbindeki düşünceleri ortaya çıkarır ve onu rezil eder. Yani kim gösteriş için insanlar duysun diye yaparsa, Cenab-ı Hak da onun hakiki niyetini ortaya döker, onu insanlara rezil eder manası da var. Yine diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim yaptığını işittirirse Allah o kimseyi işittirir. Yani yaptığı işi insanlar duyarlar ve karşılığı bundan ibaret olur veya onun bu niyetini insanlara işittirir. Her kim riya yaparsa Allah da onun iç yüzünü meydana çıkarır buyuruyor rivayette. Bu hadis-i şerifi açıklarken alimlerimiz bu ilk hadisten kasıt diyorlar, benim şerike vesaireye ihtiyacım yoktur, benim ortağa ihtiyacım yok. Bir kimse bir şeyi hem benim için hem de başkası için yaparsa ben onu kabul etmem buyurur Cenab-ı Hak. Benimle birlikte o işe kim ortak yaptıysa ona bırakırım. Yani riya için yapılan amel batıl oluyor, geçersiz oluyor, sevabı olmuyor, sahibi de günahkar olur üstüne üstelik. Sevap kazanacağım derken günahkar oluyor, riya günah oluyor, büyük bir günah olduğu için, münafıklık alameti olduğu için ve günahkar olmuş oluyor. Diğer ikinci, üçüncü hadislerden kasıt da, bir kimse bir işe başkaları işitsinler de onu takdir etsinler diye yaparsa, Allah Teala da kıyamet gününde onun bu halini mahşer halkına işittirir ve kendisini rezil rüsva eder. Süm'a ile riya aynı manaya geliyor. Süm'a insanlar duysunlar diye, riya insanlar görsünler diye yapmak, gösteriş için yapmak. Dinen ikisi de yasak edilmiş. İkisi de yasak. Bu rivayetlere muhtelif farklı manalarda verildiğini söylemiştik az önce. Bazıları bir kimse başkalarının kusurlarını duyarak onları etrafa yayarsa Allah da onun kusurlarını meydana çıkarır şeklinde anlamış. Bazı alimler de Allah ona sevaplarını gösterir fakat kendisine hasret ve üzüntü olsun diye vermez. Yani eğer bu ameli ihlasla yapmış olsaydın, bu amelin karşılığında şöyle bir sevap kazanacaktın. Ancak sen gösteriş için yaptığın için bu amelden hiçbir şey alamıyorsun, bu sevapları kaybettin diyerek ona mükafatını, cennette kazanacağı makamı, mevkiyi gösterir. Bu da onun için büyük bir üzüntü, büyük bir hasret sebebi olur. Diğer bir mana ise, bir kimse yaptığı işle onu insanların işitmesini isterse Allah Teala insanlara işittirir ve o işten kazancı da yalnız bu olur. Yani Sadece insanlar işittiler, takdir ettiler. O maşallah ne kadar güzel yaptı. Ne kadar iyi bir insan bu. Bundan başka bir karşılık yok. Bu da insana hiçbir fayda sağlamaz. İnsanın karnını doyurmaz. İnsana bir maddi gelir de sağlamaz. Bir mevki de vermez. Sadece bundan ibaret. Hatta bazen kıskançlıklara sebep olabilir. Bazı insanlar kıskanırlar. Yoluna engeller çıkarırlar. Manialar koyarlar. Bu şekilde zarar üzerine zarar oluyor. Dünyada belki Cenab-ı Hak onu rezil eder. İnsanlara gösterir bu gösterişli riyakar halini. Rezil olur. Ahirete bırakırsa ahirette insanlara gösterir bu riyakarlığını. Rezil olur. Her halükarda büyük bir rezillik, rüsvalık, kayıp içerisinde olur insan. Gösteriş ve süm'a işitsinler diye yaptığı amellerden. Bu sebeple yapılan amelleri ihlasla yapmak. Dünyada hayatı Allah için yaşamak gerekiyor. Allah Teala bu dünyaya bizi getirmiş. Kendisine kulluk yapmamız için, kendisine en güzel şekilde ahsenu amele, en güzel amelleri kendisi için işlememiz için. Onun için bu hayatın her alanını, her saniyesini Allah Teala'ya tahsis etmek gerekiyor. İhlasla amelleri işlemek gerekiyor. İmam Müslim Hazretleri 6. babta, Rikak'ın 6. babında dile hakim olmak, dili muhafaza etmek bölümüne geliyor. Onunla ilgili hadis-i şerifleri buraya almış, zikrediyor. Bu da çok önemli. Konuşma disiplini, söz disiplini, konuşma adabı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz diyor kul bir söz söyler. Onun sebebiyle doğuyla batı arası kadar cehennemin uzağına atılır. Cehennemin dibine, çok uzak bir yerine atılıverir. Sırf bir söz sebebiyle. Yani yanlış bir söz. Değer önem vermez ya, ne olacak bir sözden? Şaka yapıyoruz, şurada eğleniyoruz, neşeleniyoruz gibi düşüncelerle bir söz söyler. O söz sebebiyle cehennemin doğuyla batı arası kadar uzak bir mesafesine atılıverir. Cehenneme gider diyor bir söz sebebiyle. Diğer hadis-i şerifte şüphesiz kul manasını düşünmeden bir söz söyler. Ne manaya geldiğini iyice tartmadan. Onun sebebiyle cehenneme doğu ile batı arasından daha uzağa düşer. Cehennemin uzak bir köşesine atılır, düşer buyuruyor. Bu hakikaten çok önemli. Bu ikinci rivayetten anlaşıldığına göre bir kimse nereye varacağını düşünmeden söylediği bir söz sebebiyle çok defa cehennemi boylayıverir. Söylenen sözün uzun veya kısa olması da mühim değildir. İmam Nevevi buna sultan ve kumandan gibi büyüklerin huzurunda kaçırılan sözü örnek veriyor. Yani bu söz nasıl bir söz olabilir? Sultanın huzurunda bir söz söylersin veya kumandan, o da o sözden hareketle bazı insanlara zulmeder, eziyet eder, canını alır belki, kanını döker. Sonra zina iftirasında bulunursun. Kazif, masum insanlara zina iftirasında bulunmak. Müslümana zarar verecek şekilde bazı konuşmalarda bulunursun Müslümanlara. Bütün bunlar bir sözle insanın zarara uğrayacağı söze misaller. Hadis-i şerif dili korumaya teşvik ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan konuşacağı zaman evvela düşünüp tartmalı, ölçmeli, sonra konuşmalı. Konuşmasında fayda varsa bir söz söylemeli, fayda yoksa boş bir sözse söylememeli, zararlı bir söz ise zaten hiç söylememeli. Hakimlerden, hikmet ehli zatlardan birisi diyor ki Allah Teala insanda iki kulak, bir dil yaratmış ki çokça dinlesin, az konuşsun. İnsan kulağından sulanır derler. İnsan çokça dinleyerek hayırlı sözleri, güzel sözleri kulağından beslenmeli, madden, manen, ruhen beslenmeli, ama konuşması az olmalı. Yine aynı şekilde insana Cenab-ı Hak 32 diş vermiş, kale gibi, ki her söz buradan rahatlıkla çıkmasın. Düşünsün, taşınsın, tartsın, o şekilde çıkarsın, faydalı olan sözü söylesin, faydası olmayanı söylemesin diye. Bütün bunlar hepsi bize bir söz disiplininin, konuşma adabının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İnsan hakikaten konuşurken sözünün nereye vardığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Düşünmeden konuştuğunda, yanlış konuştuğunda veya boş konuştuğunda her birinin, onlar boş şeylerden yüz çevirirler buyuruyor Cenab-ı Hak. Her birinin bir mesuliyeti mucip olduğunu bilmesi gerekiyor. Burada da söz disiplininin önemini görmüş oluyoruz. Kıymetli dinleyenler, buradan yeni bir bölüme geçiyoruz. İyiliği emretmek, yaymak, marufu emretmek, kötülükten nehyetmek, ancak bunları yaparken kendisini unutmak. Kendisini unutan insan, kendisi yapmadığı halde iyilikleri emreden veya kendisi yaptığı halde kötülüklerden sakındıran insanların durumuyla ilgili bir rivayet var burada. Çok önemli. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Osman zamanında, ona diyorlar ki Hazreti Osman zamanının ikinci kısmı, 6 senesi huzurla geçiyor. Son ikinci, 6. senesi ise biraz fitnelerin çoğaldığı bir dönem oluyor. Hazreti Osman'ı bazıları suçluyor. Sen işte gerekeni yapmıyorsun şeklinde gibi. Sahabiler diyorlar ki Üsame bin Zeyd'e, sen de diyorlar Hazreti Osman'la konuşsan, ona gidip bazı şeyleri hatırlatsan diyorlar. O da, siz zannediyor musunuz ki ben onunla yalnız sizin gördüğünüz zaman konuşuyorum, sizin işittiğiniz zaman konuşuyorum. Vallahi ben onunla kendi aramızda da konuşuyorum. İkimiz arasında da konuşmalar geçiyor. Onu ikaz ediyorum. Ve ilk defa fitneyi ben başlatmış olmamak için insanlar içerisinde konuşmuyorum. Çünkü insanlar içerisinde konuşmak idareciye karşı baş kaldır manası taşıdığı için büyük bir sıkıntı olabilir. Müslümanların idarecisine karşı itaatkar olmaları gerekiyor. Yanlışlar olsa bile, küfrü olmadığı müddetçe, kafir olmadığı müddetçe Müslümanlar idarecilerine karşı itaatkar olmaları gerekiyor. İslam toplumunun birlik ve beraberliği için, nitekim İbn Ömer radıyallahu anh'la ilgili bir hadise naklediliyor. Bir o zamanki halifelerden birisi konuşuyor. İbn Ömer'e ve Hazreti Ömer'e laf atıyor, dil uzatıyor. Ona diyorlar sen cevap vermedin mi? Cevap verecektim ama diyor toplum içerisinde bir şikak, bir ayrılık ortaya çıkar. Bir kutuplaşma meydana gelir. Bir sıkıntı olur, huzursuzluk olur diye diyor. Söylemedim. Allah Teala'nın cennette hazırladığı nimetleri, lütuflar aklıma geldi. Onun için sabrettim diyor. Yanındakiler de diyorlar ki hakikaten Allah seni korumuş, korunmuşsun, muhafaza edilmişsin. Çok güzel yapmışsın diyorlar. Halbuki tam orası böyle nefsin kabardığı, cevap verileceği, gazaplandığı, insanın öfkelendiği bir yer. İnsanlar huzurunda sana babana birisi dil uzatıyor. Sen de sükut ediyorsun. Sebebi ne? Sebebi işte insanlar arasında bir huzursuzluk, İslam toplumunda bir sıkıntı meydana gelmesin. Demek ki İslam toplumunun huzurunu muhafaza etmek Müslümanların birinci vazifesi. Bunun için gayret etmeleri gerekiyor. Bunun için şahsi, ferdi meselelerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Bu anlaşılıyor. Ben de diyor Hüseyin radıyallahu anh, ilk defa bir fitneye başlatmış olmamak için diyor açıktan konuşmuyorum. Gizli gizli ona konuşuyorum diyor. Ve sonra diyor ki ben şöyle bir şey de işittim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kıyamet gününde bir adam getirilecek, cehenneme atılacak ve karnının bağırsakları, iç organları arkasından dışarı çıkmış vaziyette, onları merkebin değirmen taşını çevirdiği gibi döndürecek, dönecek. Yani nasıl merkep dönüyor değirmenin etrafında, eski taş değirmenler, taşla ezen değirmenler, onun etrafında döndüğü gibi o da dönüyor, arkasında bağırsakları, iç organları sürünür vaziyette. Cehennemlikler başına toplanıyorlar. Diyorlar ki ya sana ne oldu? Sen bize dünyadayken iyilikleri emrederdin, kötülüklerden yasaklardın. Ne oldu da bizim içimize düştün bu şekilde? O da diyor ki size söylerdim yapın diye kendim yapmazdım. Size yapmayın derdim kendim yapardım. Onun için diyor bu hale düştüm diyor. Bu da hakikaten insanlara iyilikleri telkin ederken kendisini unutan, kendisi aksini yapanların ne kadar zor bir, kötü bir duruma düşeceklerini gösteren bir haber. Ben diyor bunu işittikten sonra da diyor işte bu şekilde daha dikkatli davranıyorum. İnsanlara söyleyip kendim yapmadığım şeyleri yapmamaya gayret ediyorum. Ve bir insanın idareci olmasının, önde olmasının da diyor onun için bir üstünlük olmadığını artık anlamış durumdayım. İnsanların hayırlısı olduğunu göstermiyor bu durum. Çünkü tehlikeli bir durum var. İdareci insanlara iyilikleri emreder, kötülüklerden yasaklar ama kendisi yapıp yapmadığı önemli bir husustur. İşte diyor bundan dolayı da onlar, o tür insanların daha hayırlı olmadıkları da ortaya çıkmış oluyor buyuruyor. İnşallah kıymetli kardeşlerim bu hadisin açıklamasıyla biraz sonra tekrar devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, İkinci bölümümüzde yine aynı konuya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde iyilikleri emredip kötülükleri yasaklarken insanlara kendisini unutan, kendisi iyilikleri yapmayan, kötülüklerden kaçınmayan insanın durumuyla ilgili hadis-i şerif okumuştuk. Onun cehennemdeki acıklı halini görmüştük. Onunla ilgili, o hadis-i şerifle ilgili açıklamada deniyor ki Hazreti Üsame'den istenilen şey Osman bin Affan radıyallahu anh'ın yanına girerek insanlar arasında yayılan fitne ve bu fitneyi söndürmenin çareleri hakkında onunla konuşmasıydı. Hazreti Üsame ashabın bu isteklerine karşı siz benim Hazreti Osman'la yalnız sizin huzurunuzda konuştuğumu mu zannediyorsunuz diyor. Ben onunla bu hususu alenen konuşup yeni bir fitne kapısı açmaktansa ikimiz arasında gizlice konuşuyorum cevabını veriyor. Açıkça konuşmak artık insanları da bu işe dahil etmek manasına gelir. Fitneyi derhal büyütür, hemen alevlendirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisle de kötülükten men ederken fitneyi körüklememek lazım geldiği hususuna işaret ediyor. Yani ben bir taraftan sen fitnelere son ver diye Hazreti Osman'a nasihat edeceğim. Bunu insanlar huzurunda yaparsam kendim başka bir fitne çıkarmış olacağım. Bu durumda başkasına bir şeyi tavsiye ederken kendim onu yapmamış olacağım. Böyle bir kötü duruma da düşmek istemiyorum diyor. Hakikaten önemli bir konu bu. Çünkü bir kimsenin amirine karşı, idarecine karşı aşikarane itirazda bulunması cemaatin dağılmasına, İslam toplumunun dağılmasına, gevşemesine ve fitnenin daha çok büyümesine sebep olur. Hadis-i şerifte amirlere karşı terbiye ve nezaketli davranmanın lüzumuna işaret ediliyor. Demek ki idareciler, Müslümanların idarecisine karşı itaatkar olmak gerektiği burada görülüyor. Kendilerine yapılacak nasihatin nezaket dairesinde gizlice yapılması gerektiği ortaya konuluyor. Gizlice, yani kimse duymadan, fitne büyütülmeden yapılan uyarılar, ikazlar, yönlendirmeler, bilgilendirmeler daha faydalı olduğu burada söyleniyor. Alimlerden bazıları bu şekilde kötülükten nehyin kalple de olabileceğini ifade ediyorlar. Yani bu durumda fitne olacağı durumlarda, sıkıntı olacağı durumlarda kalben dua ederek, kalben buğz ederek gerektiğinde o şekilde kötülüklere mani olunabileceğini de ifade ediyorlar. Bu hadis-i şerifte cehennemin azabının şiddetini de görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, şimdi burada haya perdesini yırtmamakla ilgili bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ümmetimin hepsi affedilmiştir. Cenab-ı Hak imanlı olan bütün ümmetimi affeder, affedebilir. Yalnız açıktan açığa günah işleyenler müstesna. Günahı artık böyle haya perdesini yırtarak açıkça işleyenler, inadına yapanlar, inadına açık giyineceğiz diyenler, inadına dekolte giyeceğiz diyenler, bu tür inadına yapanlar ise diyor affedilmekten müstesnadır. Onlar hiç af beklemesinler. Açık günahlardan biri de kulun geceliğin bir amel işlemesi, günah işlemesi. Sonra Allah Teala onu örttüğü halde sabaha çıkıp insanlara ey falanca ben şöyle bir şey yaptım akşam, ben böyle bir şey yaptım diye günahını insanlara söylemez. Halbuki Cenab-ı Hak onu örtmüş, gecenin karanlığında kimse yokken tenhada yapmış günahını. Allah Teala da onu rezil etmemiş, açığa çıkarmamış, örtmüş. Halbuki Cenab-ı Hak isterse kulu diyor evinin ortasında rezil eder. Evinin ortasında insanlara rezil eder. Bunun örneklerini çok görüyoruz hakikaten. Cenab-ı Hak bu şekilde bazı artık çok ileri giden kullarına ceza verebiliyor. Cenab-ı Hak çoğu kulunun da günahını örtüyor. Günahını örttüğü halde bu hayasız, haya perdesini yırtan insanlar açıktan açığa artık ben akşam şöyle bir günah işledim, şunu yaptım, bunu yaptım diye bir de bunu övünerek, Yavuz hırsız gibi övünerek anlatırsa, kahramanlıkmış gibi anlatırsa işte bu af dairesinin dışına çıktığını gösteriyor. Bu mücahir deniyor buna. Mücahir işlediği günahı bir marifetmiş gibi başkalarına anlatan, açığa çıkaran kimse. Zamanımızda da maalesef bu moda haline geldi. Pek çok edepsizlerin vasıtalarda, arabalarda, yollarda Hatta televizyonlarda, radyolarda açıktan açığa hiç ayıp, utanma, hicap duymadan, arlanmadan yaptıkları zina, içki, fuhuş vesaire gibi kötülükleri açıkça söylemeleri, açıkça sergilemeleri, açıkça oruç yemeleri diyelim. İnsanların yüzüne, gözüne baka baka, insanların oruç olan insanların yüzüne sigara dumanı üflemeleri gibi açıkça günahlarını ortaya koymaları, bunlar hakikaten nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bir daha düşünmeleri gerekiyor. İnsanlar görüyorlar ki bu hayat bitiyor. Hep gençlik devam etmiyor, hep sıhhat devam etmiyor. Dedemiz, dedemizin dedesine bakalım. Onlar ne yaptı, nasıl oldu, şu anda ne haldeler? Bizim de devrimiz gelip geçecek. Biz de bir nöbetteyiz. Bu nöbet geçecek. O nöbet geçtiğinde insan bir bazı muhtaç durumlara düşecek. Yaptıklarına pişman olacak. Belki af bekleyecek. Yanlış yapmışım, ah affedilsem diyecek. Ama böyle bir durumda, böyle inadına yapan günahları, isyanı, Allah'a isyanında ısrar eden insanların affedilmeyeceği, af ümitlerinin olmayacağı burada haber veriliyor. Onu da değerlendirmek, şimdiden değerlendirmek gerekiyor. İmtihana hazırlanmayan tembel çocuklar gibi 2 ay boyunca, 3 ay boyunca hoca ders işliyor. Çocuklar diyor, şuradan şuraya kadar sorumlusunuz, mesulsünüz, çalışın, imtihan yapacağım diye. Çalışmıyor. Son akşam gelmiş, hocam akşam yetiştiremedim, çalışamadım, imtihana hiç çalışamadan giriyorum. Oğlum 2 ay önce söylemiştik, 2 aydır neredeydin? İşte 2 aydır gaflet etmişiz, son akşam çalışalım dedik, o da vakit yetmedi. Hayat da aynı buna benziyor. İnsanlar önce gafletle yaşıyor hayatı, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. İhtiyarlık geldiğinde, ölüm gelip çattığında veya ani bir ölüm geldiğinde hiç tevbe istiğfar edemeden, gelecek hayata, asıl hayata, ebedi hayata hazırlanamadan, hiç hazırlık yapamadan, oraya için geçerli şeyler biriktiremeden bu dünyadan ayrılıp gidiyor. İşte o saatteki pişmanlık da hiç fayda vermiyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. İmam Müslim Hazretleri 9. bölümde bir adaptan bahsediyor. Hayatta geçerli olan bir adaptan. Her insanın sık sık başına gelen bir şey. Aksırmak ve aksıran nasıl cevap verileceğiyle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında iki adam aksırdılar. Birine Efendimiz yarhamukallah dedi. Teşmit, teşmitül atıs. Atıs aksıran demek. Teşmit de ona dua etmek. Ona cevap vermek. Birisi aksırmış. Efendimiz ona yarhamukallah diye cevap vermiş. Diğerine cevap vermemiş. Bu cevap alamayan kimse büyük bir dua, çünkü yarhamukallah, Allah sana rahmet eylesin diye, ve bu dua bir de Peygamber Efendimizin ağzından çıkıyorsa bu daha büyük bir mana kazanıyor, daha büyük bir anlamı oluyor. Diyor ki ben niye mahrum oldum acaba bu duadan? Efendimiz kardeşime dua etti de bana niçin dua etmen diye. Ya Resulallah, falanca kardeşim aksırdı, ona cevap verdiniz, yarhamukallah dediniz, ben aksırdım, bana böyle dua etmediniz, acaba benim bir kusurum var, sebebi nedir diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey öğretiyor, bir şey öğretmek istiyor. Bu diyor, Allah'a hamd et. Aksırınca elhamdülillah dedi. Fakat sen Allah'a hamd etmedin, elhamdülillah demedin. Demek ki şartı bu. Aksırmak büyük bir sağlık alameti, sıhhat alameti. İnsanın vücudunda pek çok faydaları olan bir şey. Büyük bir nimet, Allah'tandır. Esnemek şeytandandır. Esnemek bir gaflet alametidir. Aksırmak ise bir rahmet alametidir. Aksırınca insan elhamdülillah, Allah'a hamd olsun diye hamd etmesi gerekiyor. Allah'a, Rabbine şükretmesi gerekiyor. O hamd edince de onun yanındaki kardeşleri yarhamukallah, Allah sana rahmet eylesin demesi gerekiyor. Bunun üzerine tekrar aksıran kimse yehdine ve yehdikumullah, Allah Teala bize ve size hidayet lütfeylesin, hidayet bağışlasın diye dua etmesi, büyük bir dua meclisi gibi oluyor bu. Hakikaten çok önemli. Dua kulluğun özü. Müslümanların en çok ihtiyaç duydukları şey dünyada ve ahirette. İşte Müslümanın aksırma adabı bu. Halbuki bugün belki cahiliye adeti olarak birisi aksırınca öbürkü çok yaşa diyor, olup bitiyor. Bu yani çok cılız bir şey. İslam adabının yanında çok cılız bir şey. O da belki bir iyilik temennisi falan, ama çok cılız bir şey, bir cahili adetine benziyor. Hatta ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Yahudiler için, Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın sevgili kullarıyız, Allah'ın haşa çocuklarıyız, has kullarıyız. Kıyamet günümüzde azap yok. Biz orada da güzel hayatla karşı karşıya kalacağız. Asla astra olmayan iddialarda bulunuyor. Efendim Cenab-ı Hak da buyuruyor ki madem öyle Allah'ın has kulusunuz, ahiret sizin için daha önemli. Bu dünya zindanında neden sürünüp duruyorsunuz? Ölümü temenni edin. Ölüm geçin o kıymetli değerli yere. Cenab-ı Hak da orada size lütuflarda bulunsun madem. Öyleyse iddia ettiğiniz gibiyse. İn küntüm sadıkın. Sözünüzde sadıksanız, doğru söylüyorsanız. Buyuruyor. Ve sonra da buyuruyor ki onlar kesinlikle ölümü istemezler. Çünkü zalimler biliyorlar yaptıklarını. Ve onların her birisi diyor 1000 sene yaşamak ister. Müşrikler gibi 1000 sene hatta daha fazla yaşamak ister. Buna bu aklıma geliyor benim de. 1000 yaşa deyince, çok yaşa 1000 yaşa deyince. Yahudilerin 1000 yıl yaşama arzusu gibi bir arzu insanlarda mevcut. Halbuki İslam'ın öğrettiği Peygamber Efendimiz'in sünneti olan hem dua etmiş oluyor insan hem de bir sünneti icra ettiği için bir sünneti yaşama sevabı. Onun da sevabı çok büyük. Bir sünneti ihya etmenin, icra etmenin de sevabı, şehit sevabı gibi sevabı büyük. Hem onu yapmış oluyor hem de öbür taraftan pek çok dua etmiş, dua almış oluyor. Her tarafıyla, her haliyle pek çok faydayı ihtiva ediyor. Peygamber Efendimiz'den gördüğü şekilde sahabi de aynı şeyi yaşıyor. Ebu Musa el-Eş'ari'nin yanına girdim diyor oğlu. Kendisi hanımının yanındaydı. Anneliği, üvey annesinin yanında. Aksırdım fakat diyor bana teşmitte bulunmadı. Üvey annem aksırdı ona teşmitte bulundu. Yarhamukallah dedi. Derken diyor anneme dönerek kendisine haber verdim. Dedim ki diyor babam böyle böyle yaptı. O da dedi ki benim oğluma niçin dua etmedin? Başkasına dua ediyorsun benim oğluma dua etmiyorsun diye. O da Ebu Musa el-Eş'ari aynı izah yapıyor. Doğru söylüyorsun diyor. Oğlun aksırdı ona cevap vermedim. Niye? Çünkü o diyor Allah'a hamd etmedi. Elhamdülillah demedi. Öbürkü aksırdı elhamdülillah dedi. Ben de ona karşılık verdim. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduklarını işittim. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamd ederse ona teşmitte bulunun. Ona yarhamukallah deyin. Allah'a hamd etmezse ona teşmitte bulunmayın buyurduğunu işittim. Demek ki bu adabı da bilmek, ona göre riayet etmek gerekiyor. Aksıran kimse elhamdülillah diyecek. Allah'a hamd edecek. Yanındaki kardeşi yarhamukallah. Allah sana rahmet eylesin. Allah'ın rahmetinden daha büyük bir şey düşünebilir miyiz? Mümkün değil. Allah'ın rahmetiyle ilgili dua ediyor. Allah sana rahmet eylesin. O da yine dua ediyor. Yehdine ve yehdikumullah. Allah size ve bize hidayet eylesin. Doğru yoldan ayırmasın diye. Dua ile çevrili bir ada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esneme şeytandandır. Biriniz esnediği vakit mümkün olduğu kadar kendini tutsun. Esnemeye çalışsın. Esnemesini gidermeye çalışsın. Esnemek bir gaflet alametidir buyuruyor. Yine diğer rivayette biriniz esnediği vakit eliyle ağzını tutsun. Çünkü açık olan ağzından şeytan girer. Şeytan içine girer. Vesveselerini daha kuvvetli, daha tesirli vermeye başlar diye. Yine biriniz esnediği vakit eliyle tutsun, ağzını tutsun, kapatsın. Sağ elinin içiyle veya sol elinin arkasıyla ağzını kapatsın. Bunun da bir adabı var. Yani her şeyin adabı var. Sağ eli insanın devamlı güzel işler için, temiz işler için kullanılır. Sol eli ise taharetlenmek, burun temizlemek gibi biraz daha tiksinilen şeyler için kullanılır. Onun için sol elin içini değil de sol elin dışıyla ağzı kapatmak veya sağ elin içiyle veya dışıyla ağız kapatmak gerekiyor. Bu da bir adaptan, sünnetten. Ve esnememek mümkün ise bunu gerekiyor. Çünkü esnemek şeytandan, gafletten, tembellikten ileri geliyor. İnsan şeytanın burnuna üfler, onu esnetir. Sonra da ona güler. Ne kadar gafil bir insan, gaflete düşürdüm, tembelliğe düşürdüm diye güler diye Efendimiz bizlere haber veriyor. İmam Müslim Hazretleri burada muhtelif hadisler bölümü açmış. Orada melekler nurdan yaratıldı hadis-i şerifine yer veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekler nurdan yaratıldı. Cinler de dumanlı alevden yaratıldı. Ateşten yaratıldı. Adem ise size anlatılan şeyden yaratıldı. Bize anlatılan şey nedir? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bizlere anlattığı çamurdan, balçıktan o devreleri anlatıyor. Evreleri o şekilde kurumuş, çamur o şekilde topraktan yaratıldığını bizlere haber veriyor. Meleklerle cinlerin birbirlerinden farklı oldukları ta hilkatlerinde, yaratılışlarından görülüyor. Birisi nurdan, birisi dumanlı ateşten. Bunlar insana görünmemek hususunda ortak. Yani ortakları cin deyince görünmeyen varlık. Melekler de görünmüyor, cinler de görünmüyor. Ama melekler masum, cinler mükellef insanlar gibi günah işleyebiliyor. Meleklerde günah işlemek yok. Meleklerde yemek, içmek, evlenmek, doğup ölmek gibi şeyler yok. Cinlerde var. Evlenmek, doğmak, büyümek, yemek, içmek. Cinler yerde yaşıyor. Melekler semada yaşıyor. Bu tür farklılıklar var. Ve Adem Aleyhisselam'ın insanın da topraktan yaratıldığı burada ifade edilmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de önemli bir ikazda bulunuyor bizlere. Bir Müslüman, mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Yani bir yerden bir zarar gördüyse bir mümin oradan ikinci defa aynı zararı görmez. Hatta bu hadis-i şerifi nehi manasında alıyor bazı alimlerimiz. Görmesin. Yani bir mümin bir delikten iki defa ısırılmasın. Akıllı olsun, ferasetli olsun. O manaya da geliyor. Her iki rivayete göre de hadis-i şeriften kasıt aklı başında bir müminin gafil avlanmaması ve tekrar tekrar aldanmaması lazım geldiğine tembihtir. Bazıları bundan dünya umuru hakkında değil, dünya işleri hakkında da ahiret işleri hakkında aldanmamasını kastediyorlar. Yani insan bir gaflete geldi, namazını kaçırdıysa, işlerini düzgün ayarlayamadı, cemaati kaçırdıysa büyük bir kayıba uğramış demektir. Tekrar böyle bir kayıba uğramasın. Bundan sonra daha dikkatli davransın. İşlerini ona göre, randevularını ona göre ayarlasın. Camiden, cemaatten uzak kalmasın. Ne bileyim bir hayrı kaçırdı, bir fırsatı kaçırdıysa tekrar öyle bir fırsat kaçırmasın. Bir zarara uğradıysa tekrar aynı zarara uğramasın diye. Bu hadis-i şerifin söylenme sebebi var. Ebu Azze diye müşriklerin bir şairleri vardı. Mekkeli müşriklerin. Bu şiirleriyle Müslümanlara zarar verir. Müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtır, Müslümanları hicveder, onlarla alay ederdi. Bedir'de esir edildi bu şair. Fakir de bir adam. Yalvarıyor, çoluk çocuğum var, şu kadar aç durumdalar, perişan durumdalar. Beni bırakırsanız bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim diye. Efendimiz de onu serbest bırakıyor. Merhamet ediyor, çoluğuna çocuğuna bağışlıyor. Adam gidiyor ama tekrar aynı işle devam ediyor. Tekrar Müslümanları hicvediyor. Tekrar Müslümanlar aleyhine müşrikleri kışkırtıyor ve Uhud Harbi'ne geliyor. Uhud'da yine esir ediliyor. Resulullah Efendimiz bu sefer yine aynı şekilde yalvarıyor. Çoluk çocuğunun aç olduğunu, zayıf olduğunu, affını istiyor ama Efendimiz diyor ki bir mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Delik ne kastediyor buradan? Delik yılanın deliği olur. Ledağa sokulmak, yılanın sokması manasında. Yılanın sokması, ısırması kelimesi kullanılıyor. Delikten yılan çıkar. İnsan bir deliğe dikkat etmez. Oradan bir yılan onu soktuysa, zehirlediyse hemen onun gidip işte tedavi oldu, zehirini atladı falan. Tekrar gidip o delikten aynı şekilde zehirlenmez, ısırılmaz manasında bir teşbih yapıyor Efendimiz. Bu benzetmeyle diğer zararları kastediyor. Yani insan bir yerden bir zarar gördüyse tekrar aynı yerden aynı zararı görmez. Akıllı, firasetli bir mümin. Kıymetli kardeşlerim, burada inşallah programımıza son veriyoruz. Gelecek programda, yeni bir programda buluşmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere verdiği güzel ölçülerden istifade etmek üzere Allah'a emanet olunuz efendim.